Ayrım 12.
Bu soğuk mevsimde olağan dışı bir şey. Bu hediyeyi sımsıcak duygularla karşılayacağınıza eminim. Üstelik bu gülle birlikte Rabbimizin olunmaz acılarını temsil eden dikenlerini, bu kutsal ıstıraptan dolayı bu dünyadaki yaşamın gelip geçici karanlık kışından sonra Rahman ve Rahim olan Tanrı'nın bize ihsan ettiği cennetin ebedi baharının berraklığını ve mutluluğuna nihayet eriştiğimizde bizleri bir ödülün beklediğine dair umudumuzu simgeleyen yeşil yapraklarını da kabul etmiş olacaksınız. Mektubuma burada son verirken Sor Arkangela ile birlikte sevgilerimizi gönderiyoruz. Her ikimizin de sağlık durumunuzla ilgili haberleri sabırsızlıkla beklediğimizi unutmayınız efendim. San Matteo, 19 Aralık 1625. Sizi çok seven kızınız Sor Maria Celeste. Gönderdiğiniz lambayı içine sardığınız masa örtüsünü geri yolluyorum. Bizim de sizde sepetteki gömleklerin üzerine kapak niyetini örttüğümüz bir yastık yüzümüz olacak. Christmas zamanı bile bir gülün açabildiği Arçetri'deki San Matteo Manastırı'nın cennet bahçesi, mide bulantısına iyi gelen biberiye ve burun kanamasını durdurmak için doğrudan burun deliklerine uygulanan ya da baş ağrısına şarapla birlikte içilen sedef otu gibi şifalı bitkilerin ve otların ekimine ayrılmıştı. Bu bitkiler kilisenin arka bahçesinin tam orta yerinde bulunan bir kuyunun etrafındaki çam, erik ve armut ağaçları arasında yetiştiriliyordu. Süs olarak dikilen gül ağaçları bile bir eczacının amacına hizmet edebiliyordu. Pişirilmiş ve ezilmiş gül koncalarından yapılan şurup, koncalar yarı yarıya açıldığında toplanan ve bir tam gün ve gece şekerli sıcak suda bekletilmiş yüzlerce gülden hazırlanan mükemmel bir müsil ilacıydı. Bahçenin hemen dışında mis kokulu badem ağaçları ve her dem yeşil zeytin ağaçları, rahibelerin doğayla Fransiskan yoldan halvet olmalarını sağlayan yürüyüş yollarının bulunduğu arkadaki yamaçtan manastırın üstüne adeta bir şelale gibi dökülüyordu. Manastırı boydan boya kuşatan surlar, bunun kapanmanın kuralı olduğunu söylemeye bile gerek yok. Sor Maria Celeste'yi öteki yaşam için bir bekleme odasında tutuyordu. Dünya işlerinden bu ayrılık o dönemde münzevi keşiş ve rahibelerde bir küskünlük yaratmaktan çok, Papa 8. Urban'ın 81 yılını manastırda geçiren halası gibi neredeyse bir ömür geçirdikleri ve o dönemin kayıtlarına göre mucizelerin sıradan olaylardan sayıldığı, örneğin kutsal Meryem heykeli ağlayabiliyor ya da başını mavi çiçekli biberiyelerden yapılan şurupların üzerine eğebiliyor. Manastırın içindeki mezarlığa gömülmüş olan azizlerin kemikleri rahibelerden birinin ölümünü haber vermek için tıkırdayabiliyordu. Kendi kendine yeterli bu cemaatleri hummalı bir bağlılık geliştirmelerine neden oluyordu. Floransa'daki manastırlar aynı zamanda kutsal emanetlerle dolup taşardı. İsa'nın tacına ait 51 adet dikenle cildinde ilk lekeler belirdiğinde assisiyle Aziz Francis'in giydiği entari bunlar arasındaydı. Sor Maria Celeste'nin bu gözyaşı vadisiyle cennetteki uyum arasında gördüğü farklılık, Aristoteles'in bozulur dünya ile göklerin değişmez yetkinliği arasında yaptığı ayrımı yansıtmaktaydı. Bu uyum rastlantısal değil. İsa'dan önce 3. yüzyılda Aristoteles'in yazılarını Hristiyan öğretisine aşılayan İtalyan tanrı bilimci Aziz Aquinalı Thomas'ın sebatkar çalışmalarının bir ürünüydü. Aristoteles'in sözlerinin Kitab-ı Mukaddes yetkisi kazanmasına yardımcı olan Aquinalı Thomas'ın eserleri, Galileo gökleri mimarisiyle ilgili kitabına başlamadan önce yüzlerce yıl kilisede ve Avrupa'nın rüşeym halindeki üniversitelerinde yankılanıp durmuştu. 14. Küçük ve önemsiz bir cisim. 1626'ya gelindiğinde Galileo, diyalogunu öylesine uzun bir süredir ihmal etmişti ki dostları kitaba bir daha dönmeyeceğinden korkmaya başladılar. İnsanın ben merkezli kozmos görüşünü Galileo değilse kim düzeltecekti? Anlıksal düşünceyi sarsan algılamadaki o afallatıcı ters yüz oluşu, evrenin merkezi biz değiliz, dünyamızın hareketsiz olduğu bir yanılsamadır. Biz dönüyoruz, boşlukta gidiyoruz, güneşin çevresinde dönüyoruz, gezgin bir yıldızın üzerinde yaşıyoruz. Galileo'dan daha iyi kim ortaya koyabilirdi? Yerin görünüşteki sarsılmazlığı zihinde yanlış bir durağanlık imgesi yaratmaktadır. Bedenin yürümesi öylesine kesin bir duygudur ki akıl, güneşin, ayın, gezegenlerin ve yıldızların her gün doğup batmasını doğal olarak yerin tamamen dışında hareketleri olarak yorumlar. Geceleri bile gökyüzü açıksa eğer gök kubbeden yağar gibi görünen sonsuz ışıltılar karşısında zihin, yerin sağlamlığının verdiği teselliden vazgeçmektense hareketi evrene devreder. Yerin hareket etmediğini gösteren bu apaçık algı her yandan destek bulur. Güzün sararan yaprakların sallana sallana düşmeleri kanıt olarak hareketsizliğin hanesine yazılır. Ayrıca yer eğer gerçekten son sürat doğuya doğru dönseydi, düşen yapraklar ağaçların batısına doğru savrulurlardı, öyle değil mi? Batıya doğru ateşlenen bir top mermisi doğuya doğru ateşlenen mermiden daha uzağa gitmez miydi? Kuşlar havada kerterizlerini yitirmezler miydi? Diyalogun tartışmacıları yerin günlük hareketiyle ilgili kuşku yaratan bu tür sorular üzerine 2 gün süreyle kafa patlatırlar. Bu kitapta Galileo, yeryüzündeki bütün nesnelerin eğer gerçekten hareket ediyorsa hareket halindeki yerin küresel hareketinden pay aldıklarını tanıtladı. Tıpkı bir gemideki yolcuların, diyelim Venedik'ten Aleppo'ya, kendilerinin hiçbir çaba göstermesine gerek kalmadan çok daha hızlı bir hareketle 2000 mil yolculuk ederken güvertede bir aşağı bir yukarı dolaşabilmeleri gibi, yeryüzündeki nesnelerin de yerin hareketini bir yönden önlerine, diğer yönden arkalarına alarak onunla didişmek yerine kendi hareketleri olacaktır. Galileo bir yandan Kopernikus'un tezini kanıtlarla desteklerken öte yandan araya kendini tarafsız gösteren koruyucu hatırlatmalar serpiştirir. Tartışmamızda Kopernikus rolü oynuyor, onun maskesini takıyorum diye açıklar dostlarına Salviati. Onun lehine ileri sürdüğüm kanıtlamaların üzerimdeki ruhsal etkilerine gelince, oyunumuzun hararetiyle değil, bu kostümü üstümden attıktan sonra söylediklerim yol göstersin isterim size. Çünkü o zaman beni sahnede gördüğünüzden farklı bulacaksınız. Böylelikle daha güçlü ve ikna edici kanıtlar öne sürmek üzere kendini özgürleştiren Salviati, doğu yönüne çevrilmiş bir topun tıpkı içindeki gülle gibi yerle birlikte nasıl hareket ettiğini gösterir. Dolayısıyla doğuya doğru yapılan atış batıya doğru yapılan atış kadar sorunsuzdur. Yine kuşların uçuşları da yerin dönme hızından daha yavaş uçmalarına karşın yerin günlük hareketinden olumsuz bir biçimde etkilenmez. Kuşların içinde gezindikleri ve doğal olarak yerin dönüşünü izleyen havanın kendisi, der Salviati. Kuşları ve içinde asılı duran diğer her şeyi bulutları taşır gibi beraberinde götürür. O yüzden kuşların yeri takip etmek gibi bir dertleri yoktur. İsterlerse sonsuza dek uyuyabilirler. Yerin hareketine katılan insanlar da arza öylesine derinden bağlıdırlar ki döndüklerini fark etmezler bile. 2. günün sonlarına doğru Salviati, büyük bir geminin güverte altındaki kameralarından birine bir arkadaşınızla kapanın, der. Ve yanınıza sinek, kelebek gibi küçük kanatlı hayvanlarla içinde balık bulunan bir leğen alın. Bir şişedeki suyun da altındaki kaba damla damla akmasını sağlayın. Gemi hareketsiz dururken kanatlı hayvanların kameranın her tarafına aynı hızla uçtuklarına dikkat edin. Balık da gayet kayıtsız bir şekilde her yöne yüzecek, şişedeki su kaba akmaya devam edecektir. Herhangi bir şeyi arkadaşınıza doğru atarken, mesafeler eşitse, hiçbir yönde diğerlerine göre daha fazla güç sarf etmeniz gerekmeyecektir. Ayaklarınızı birleştirip sıçrayın. Her yönde aynı mesafeyi alacaksınız. Siz bütün bunları, her ne kadar gemi hareketsizken bütün bunların bu biçimde olması gerektiğine kuşku bulunmasa da dikkatle gözlemlerken, gemi hareketi şu ya da bu yöne yalpalamadan tek biçimde olacak şekilde istediğiniz bir hızla hareket etsin. Yukarıdaki etkilerde en ufak bir değişiklik olmadığını göreceğiniz gibi bu etkilerden herhangi birine bakarak geminin durmakta mı olduğunu yoksa hareket mi ettiğini dahi söyleyemezsiniz. Galileo'nun bu ilk tanıtlamanın göreli bir değer taşıdığını kabul etmesi dikkate değer bir durumdur. Çünkü dünya yüzeyinde sıradan nesnelerle yapılan hiçbir deney dünyanın gerçekten dönüp dönmediğini kanıtlayamazdı. Bu sav ancak gökbilimsel kanıtlara ve gökbilim mantığına dayanarak ileri sürülebilirdi. O yüzden dünyanın günlük olarak kendi etrafında yaptığı hareket hem evrendeki kakafoninin hem de kozmik güç dengesinin bir gereğidir. Çünkü eğer gökyüzü sayısız yıldızın oluşturduğu o devasa kütleyi hareket ettirebilecek bir güçle dönüyorsa, bizim çelimsiz dünyamızın bu dönüşün yol açtığı cereyana karşı koyması olanaksız olmaz mıydı? Kendi sorduğu retorik soruyu, eğer hareketi evrenle karşılaştırıldığında küçük ve önemsiz bir cisim olan, dolayısıyla evrene herhangi bir şiddet uygulayabilecek durumda bulunmayan yere verirsek, diye yanıtlar. Bu tür itirazlarla da karşılaşmayız. Üç arkadaş, diyalogun uzun 2. gününün akşamında birbirlerine veda ederken, Simplico bir sonraki güne hazırlık olarak dönemin Aristotelesçi savlarını yerin bir yılda gerçekleştirdiği hareket karşısında gözden geçirme sözü verir. Bu arada Salviati de gece geç saatleri kadar ayakta kalıp Simplico'nun kendisine verdiği kuyruklu yıldızlarla ve novalarla ilgili Kopernikus karşıtı bir metni inceler. Sagredo da uyanıktır. Düşünceleri bir karara varma isteğiyle bir kozmolojik düzenden diğerine gider gelir. Fakat 2. günün tefekkürle geçen gecesinin bir yerinde Galileo yazmayı bırakır. Yazarları ortaya atılan karmaşık deliller üzerine düşünmeye devam eder. Bu arada da diğer ivedi sorunlarla uğraşırken diyalogun 3 karakteri arasındaki sohbet yıllar yıla askıda kalır. Galileo'nun oğluna uzun zaman önce verilen maaş bağlanacağı vaadi sonunda Papa 8. Urban'ın yayınladığı bir kararname ile 1627'de gerçek olur. Vincenzo, kuzeyde Brescia'da kilise azası olacak, yılda 60 skuda alacaktır. Henüz Pisa'da okuluna devam eden 21 yaşındaki Vincenzo, din devletinden şiddetle nefret ettiğini itiraf eder. Bu itiraf babasıyla arasına yeni bir soğukluğun girmesine neden olduğu gibi aynı zamanda Galileo'yu bu maaşı alacak başka birini bulma arayışına sokar. Çok geçmeden Galileo'nun geniş ailesinden bir aday bulunur. 1627 Mayıs'ında Galileo, o sıralarda Münih'te babalarının kıt kanaat geçindiren müzik işini sürdürmekte olan kardeşi Michelangelo'dan bir mektup aldı. Michelangelo, karısı Anna Chiara'yı 8 çocuğundan birkaçıyla birlikte belirsiz bir süre Galileo'da kalmak üzere Floransa'ya göndermek istiyordu. Bu sayede ailesi ileride 30 yıl savaşları olarak anılacak Almanya'daki kargaşadan uzakta güvenlikte olabilecekti. Bu çatışma 1618'de öfkeye kapılan protestan soyluların iki katolik valiyi Prag'daki kraliyet şatosunun penceresinden atmalarıyla başlamıştı. Prag'daki bu pencereden fırlatma vakası Almanya'daki protestan devletlerle Roma'ya bağlı katolik devletler arasında uzun zamandır uykuda olan dinsel kan davasını yeniden alevlendirdi. Çatışma kısa zamanda komşu ülkelere de sıçrayarak politik bir ödül için savaşa dönüştü. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun kontrolünü ele geçirmek. 1627'ye gelindiğinde hemen hemen tamamen Alman topraklarında yürütülen savaşa Hollanda, İspanyol, İngiliz, Polonya ve Danimarka orduları da iştirak etti. Yoksullaşan Michelangelo'nun ailesini İtalya'ya yollamak için zaten yeterli kişisel nedenleri varken savaşta bu nedenle tuz biber ekti. Michelangelo bu her ikimiz için de iyi olabilir diye Galileo'ya dil döker. Senin evine dirlik düzen gelir. Chiara çocuklardan bazılarını da yanında getireceğinden benimle nasıl karşılayacağımı bir türlü bilemediğim masraflarım az da olsa hafifler. Sen çocuklarla eğlenirken o da biraz rahat eder. Bir iki boğaz eksik fazla senin için fark edeceğini sanmam. Nereden baksan sana hısmın olmayan çevrendeki insanlardan daha fazla masraf çıkarmayacaklardır. Kaldı ki muhtemelen onların benim kadar yardıma ihtiyaçları da yoktur. Anna Chiara bütün çocuklarını ve tabii Alman dadılarını da peşine takıp Haziran'da Galileo'nun yanına geldi. Bu bakılacak 10 boğaz daha demekti. 63'ündeki Galileo kendini bir anda henüz bebek olan yeğeni Maria Fulvia, 2 yaşındaki Anna Maria, Elisabetta, 3 haşarı velet, Alberto, Cosimo ve küçük Michelangelo ve daha hürmetkar biri olan büyük kız kardeşleri Mechild de dahil kalabalık ve gürültülü bir ailenin reisi konumunda buldu. En büyük yeğeninin 21 yaşındaki Vincenzo'nun Roma'da müzik eğitimi görmesini ayarladı. Ayrıca kendi oğlu Vincenzo için temin ettiği maaşı ona verdirerek geçirmesini sağladı. Michelangelo'nun oğlu Vincenzo, müzikte gerçekten istikbal vaat etmesine rağmen derslerini savsaklıyordu. Pisa'da Galileo'nun oğlunu hizaya getiren Benedikten keşiş Benedetto Castelli daha yeni Roma'ya nakil olmuştu ve bu kez Galileo'nun yeğenini yola sokmak için boşa kürek çekiyordu. Zira bu Vincenzo bütün geceyi dışarıda sürterek geçiriyor, sağa sola borçlanıyor, dini kurallar hakkında ulu orta sözler sarf ediyordu. Hatta bu yüzden Vincenzo'nun Romalı ev sahibi onu Engizisyon'a vermekle tehdit etmişti. Bu arada Brescia'daki ruhban söz konusu maaşı Galilei ailesinin bir Vincenzo'sundan diğerine aktarmayı unutarak kendi kentlerinden birini kilise azası olarak seçti. Bunun üzerine Galileo birkaç yıl halkın seçtiği bu Brescia'nın ölmesini bekledi. Sonra da başka bir aile ferdini bu göreve yerleştirmeden önce yeni bir kadro açtırdı. Evi tıka basa dolan Galileo 1628 Mart'ının ortalarında yeniden hastalandığında Belosguardo'dan ayrılarak Floransa'daki bir tanıdığının evine sığındı. İyileşip kendi evine geri döndüğünde Sor Maria Celeste ona şöyle yazdı. Bugün bu sakin havada bana sizi yeniden görebilme umudu veren bir şeyler vardı. Halbuki siz gelmediniz. Biz de teyzemizin yanında getirdiği küçük sevimli Albertino'nun verdiği mutlulukla yetindik. Teyzemin dediğine göre iyiymişsiniz ve kısa bir süre sonra buraya bizi görmeye gelecekmişsiniz. Ama sizin çoktandır her zamanki bahçe işlerine koyulduğunuzu öğrendiğimde neredeyse bütün sevincim uçup gitti. Çok endişelendim. Havalar hala oldukça soğuk ve rutubetli gittiğinden ve siz de daha yeni hastalıktan kalktığınız için bu işlerin size zarar vermesinden korkarım. Lütfen durumunuzun vehametini bu kadar çabuk unutmayın ve bahçenizi kendinizden biraz daha az sevin. Gerçi biliyorum, kendinizi böyle tehlikeye atmanız kendi başına bahçe sevgisinden değil, onun size verdiği mutluluktan kaynaklanıyor. Fakat herkesin belli özverilerde bulunmasının beklendiği bu perhiz döneminde siz de bunu yapın. Kendinizi bir süre bu bahçe keyfinden mahrum bırakın. Galileo 1628'de Loreto'ya ikinci kez haç ziyaretinde bulunmayı düşünmüştü. Son kez Casa Santa'ya gittiğinden bu yana 10 yıl geçmişti. Mektubunda kardeşine bu olasılıktan söz etmiş. Hatta yengesi Anna Chiara'yı da bu uzun yolculuğa beraberinde götürmeyi önermişti. fakat hastalığı bu geziye çıkmasını engelledi. Onun yerine Anna Chiara ve Suor Maria Celeste'nin küçük haylazlar diye andığı çocuklar evden ayrıldı. O sırada Almanya'da Katoliklerin zaferi neredeyse kesin görünüyordu. Zaten misafirlikleri yaklaşık bir yılı bulmuş, gitme vakti gelmişti. 1628 baharında misafirlerinin Almanya'ya dönmelerinden kısa bir süre sonra Galileo, görev süresi konusunda Pisa Üniversitesi ile anlaşmazlığa düştü. 1610'da 2. Cosimo tarafından Toskana Sarayı'na ilk atandığında kendisine bu üniversitede ömür boyu bir kürsü de verilmişti. Bu onursal bir mevkiydi. Dolayısıyla Pisa'ya gitmesi gerekmiyordu. Yenilikler bulmak ve bunları dünyaya duyurmak gibi Grand Duke'e büyük onur kazandıracak çok daha önemli görevlerinden kendisini alıkoyabilecek zorunlu ders hizmetinden de bağışık tutulmuştu. Gel gelelim bu eski sözleşmeye itibar etmekten bıkan üniversite yönetimi sözleşmeyi ansızın feshetti. Galileo, 2. Ferdinando'nun da tam desteğini alarak var gücüyle karşı saldırıya geçti. Çünkü profesörlüğe saray tarafından atanmış olmakla birlikte ona her yıl 1000 skudo maaş ödeyen üniversiteydi. Nisan ayında Suor Maria Celeste'ye Pisa'ya gitmeyi planladığından söz etti. Üniversiteyle olan hukuki işlemleri yürütmenin yanı sıra Vincenzo'nun mezuniyet töreninde de bulunmak istiyordu. Zaman zaman Galileo'nun da fiilen yer aldığı bu hukuki süreç çok ağır işledi. Galileo'nun zaferiyle sona erinceye kadar tam 2 yıl sürdü. Suor Maria Celeste de manastırdaki 2 zavallı rahibeye gelirken ucuz Pisa yünlüsünden birkaç arşın alarak bir iyilik yapması için ısrar etti. Bu kumaş için birlikte 8 skudo biriktirmişlerdi. Pisa'daki üniversite töreninde Vincenzo 6 yıllık çalışmasının ürünü olan hukuk doktorasını aldı. Galileo gerekli dersleri tamamlamadan okuldan ayrıldığından bu geçit törenini hiç yaşamamıştı. Artık olgun bir adam olan Vincenzo eve, Bello Sgardo'daki baba evine döndü. 22'sine Ağustos ayında orada girdi. San Matteo'daki kız kardeşlerini düzenli olarak ziyaret etti ve ertesi Aralık ailesi Toskana Sarayı'nda saygın mevkilerde bulunan genç Cestilia Bocchineri ile evlenmeye karar vererek Galileo'yu sevindirdi. Pek sevgili efendi babam. Vincenzo'muz buraya gelerek evlenmek, saygın bir ailenin kızını almak üzere olduğunu söyledi. Bu beklenmedik haber beni öylesine sevindirdi ki, mutluluğumun size duyduğum sevgi, sizin sevinçlerinizden aldığım tat kadar büyük olduğunu söyleyebildim ancak. Mutluluğumun muazzamlığını bu cümleyle anlatabilirim diye düşündüm. Sizin oğlunuzun, benim de kardeşimin temiz vasıflarının kefil olduğu bu hoşlukların tadına varabilirsiniz diye Rabbime size uzun yıllar sağlık vermesi için yakarıyorum. Bana sakin ve akıllı bir genç gibi göründüğünden ona duyduğum sevgi de her geçen gün büyüyor. Aslında bunu sizinle karşı karşıya kutlamayı ne çok isterdim efendim. Hiç olmazsa Vincenzo'nun nişanlısını nasıl ziyaret etmeyi düşündüğünüzü mektupla anlatma inceliğini gösterir misiniz? Yani Vincenzo da oraya geldiğinde Prato'da buluşmak iyi olur mu yoksa kız Floransa'ya gelinceye kadar beklemek daha mı iyi? Çünkü biz hemşireler arasında bu olağan bir formalitedir. Onun da bir manastır tecrübesi olduğuna göre bu adetleri bilecektir. Kararınızı bekliyor ve bu süre zarfında size bütün kalbimle adieu diyorum. Sizi seven kızınız, Suor Maria Celeste. 15. Tanrı'ya şükür doğru yoldaymışım. Vincenzo'nun nişanlısı Cestilia Bocchineri'nin ailesi, Floransa'ya 20 mil mesafedeki dut ağaçları ve ipek böceğiyle ünlü bir tekstil kenti olan Prato'da her tür rezaletten uzak bir biçimde yaşamaktaydı. Cestilia Bocchineri'nin babası Medici'nin yerel sarayında vekil harçlık yaparken erkek kardeşi Geri de Pitti de yine bir Floransa sarayında mevki sahibiydi. Galileo'yu oldukça memnun eden Vincenzo ile Cestilia'yı birleştirme fikri Toskana devlet sekreterinin kafasından çıktı. Gelin 700 skudoluk bir çeyiz getirdi. 16 yaşına bastığında evlenmeyecek olursa bu para manastırdaki geleceğini garanti altına alabilirdi. 29 Ocak 1629 olarak belirlenen düğün gününe kadar ailelerin hazırlanmak için önlerinde bir ay vardı. Suor Maria Celeste'nin kardeşinin düğün şenliklerine katılmak için San Matteo'dan ayrılması olanaksız olsa da düğün yemeğinin hiç olmazsa bir kısmını hazırlamakta, babasının bir masraf kapısından kurtarmakta kararlıydı. Burada pasta tabaklarının hazırlanmasında bize gerekecek biraz daha pahalı kalemlerin bir listesi var diye yazıyordu. 4 Ocak'ta gönderdiği mektuba iliştirdiği beyaz şeker, badem ve pudra şekeri gibi pazardan alınması gereken malzemelerle ilgili kısa alışveriş listesinde. Ucuz malzemeleri bana bırakın. Savoryes ve benzeri başka tatlar yapmamı isteyip istemediğinize daha sonra karar verirsiniz. Çünkü hazır almaktan daha ucuza geleceğine eminim. Üstelik biz onları olabilecek en büyük özenle hazırlayacağız. Geline verilecek hediyeye gelince aynı mektubun sonlarına doğru benim düşüncem güzel bir önlük dikmekten yana diye yazıyor. Böylelikle hem onun işine yarayabilecek hem de her şeyini biz yapabileceğimizden fazla bir harcama gerektirmeyecek bir şey vermiş oluruz. Tabii bugünlerde bayanların ne tür yüksek, kırmalı yakalar taktıkları hakkında en ufak bir fikrimiz olmadığını söylemeye gerek yok herhalde. Büyük meselelerde olduğu gibi bu küçük ayrıntılarda da biz rahibelerden çok daha fazlasını bildiğinizden, tam olarak emin olamadığımdan bu ıvır zıvır işlerde sizin görüşünüzü sormakla umarım budalalık etmemişimdir. Galileo kendi hediyesini yeni evlilerin Floransa'dan Arcetri'ye çıkan yol üzerinde bulunan Costa San Giorgio'da macun renginde bahçeli bir ev almalarına katkıda bulunarak verdi. Düğünden sonraki ay boyunca Galileo'nun eski aziz dostu Castelli ile yazışmaları sırasında keşiş güneşteki lekelerle ilgili malum mevzuyu gündeme getirdi. Güneşteki lekeler hakkında söylenmeye değer her şeyi uzun zaman önce keşfetmiş ve yayımlamış olmanın gururu içindeki Galileo, birden bu lekelerin hareketlerinde Kopernikusçu dünya sistemini doğrulayabilecek önemli bir özelliğin farkına vardı. Birkaç ay içinde güneşteki lekeler uzun zamandır ihmal ettiği diyaloga uzanan yolu aydınlatıverdi. 50'sindeki Castelli o sıralarda Papa 8. Urban tarafından bir hidrolik uzmanı olarak kutsal şehrin çevresindeki sulama ve drenaj projelerini nezaret etmek üzere çağrıldığı Roma'da yaşamaktaydı. Bu tür bir danışmanlık hizmetini yıllar önce Urban da yapmış, Papa 8. Clement için Trasimeno Gölü'nün sulama kanallarını düzenlemişti. Dolayısıyla Castelli'nin ustalığını fark etmekte gecikmedi. Castelli Roma'dayken Sapienza adındaki bir fakültede fizik dersleri de verdi ve 1628'de suyun debisinin nasıl ölçülebileceğine dair bir kitap yazdı. Kitabın bir kopyasını yorumunu almak üzere Galileo'ya gönderdi. İşte Castelli Galileo ile bu alışverişleri sırasında 1629 Şubat'ında Galileo'nun eski rakiplerinden Peder Christopher Scheiner'ın güneşteki lekelerle ilgili mektuptaki Apelles, güneşteki lekeler üzerine yeni bir metin yayımlamak üzere olduğundan söz etti. Ancak matbaadaki bazı sorunlar yüzünden Scheiner'ın Rosa Ursina adındaki kitabı birkaç yıl gecikmeli olarak 1631 Nisan'ında yayımlandı. Yine Castelli birkaç hafta boyunca bütün ilgiyi üzerine toplayan güneşteki dev bir lekeyle ilgili son gözlemlerini ayrıntılı bir biçimde Galileo'ya yazdı. Güneşi boydan boya kesen bu leke nihayet 9 Şubat'ta güneşin batı ucundan kaybolmuş, ancak 15 gün sonra 24 Şubat'ta bu kez güneşin doğu ufkundan yeniden belirmişti.